Ayrım 3, Marslı, Andy Weir, sayfa 29, 3. bölüm, günlük girişi sol 25. Matematik dersinde sorulan o eski havuz problemlerini hatırlıyor musunuz? Su havuza bir musluktan belli bir hızla dolarken başka bir musluk farklı bir hızla havuzu boşaltıyordu ve sizden havuzun ne zaman tamamen boşalacağını çözmeniz isteniyordu hani. İşte bu konsept üzerinde çalıştığım Mark Watney ölmeyecek projesinde önemli bir yere sahip. Kalori üretmem gerekiyor. Ares 4 gelene kadar 1387 sol yetecek kadar kaloriye ihtiyacım var. Ares 4 tarafından kurtarılmazsam her türlü ölüyüm. Bir sol bir günden 39 dakika daha uzun. Yani toplamda 1425 gün oluyor. Hedefim de bu. 1425 günlük yiyecek. Elimde bol bol multivitamin var. İhtiyacım olanın iki katından fazlası. Ayrıca her yiyecek paketinde ihtiyacım olan minimum proteinin 5 katı protein bulunuyor. Böylece porsiyonları idareli kullandığımda en azından 4 senelik protein ihtiyacım karşılanmış oluyor. Genel beslenmem tamam yani. Bir tek kaloriye ihtiyacım var. Her gün 1500 kaloriye ihtiyacım var. Başlangıç için 400 günlük yiyeceğim var. Burada kaldığım süre boyunca 1425 gün hayatta kalabilmek için günde kaç kalori üretmeliyim? Hesabı sizin yerinize yaptım ben. Cevap 1100 civarı. Ares 4 buraya gelene kadar hayatta kalmak için çiftçilik uğraşlarım sonucu günde 1100 kalori üretmem gerekiyor. Aslına bakarsanız bundan biraz daha fazlasını üretmeliyim. Çünkü şu an sol 25 ve daha hiçbir şey ekmedim. 62 metrekarelik tarlamda günde 288 kalori üretebilirim. Yani hayatta kalmak için şu anki planımın neredeyse 4 katı daha fazla üretim yapmalıyım. Bu da üretim için daha fazla alana ve toprağı sulamak için daha fazla suya ihtiyacım olduğu anlamına geliyor. Sorunları teker teker çözmeye çalışalım. Gerçekten ne kadar tarla oluşturabilirim? Hub'da 92 metrekare yer var. Diyelim ki onun tamamını kullandım. Ayrıca kullanılmayan 5 tane yatak var. Diyelim ki onların üzerine de toprak koydum. Yatak başı 2 metrekareden 10 metrekare daha kazandım. 102 metrekare oldu. Hub'ın 2 metrekareden 3 tane de laboratuvar masası var. Bir tanesini kendi kullanımım için saklamak istiyorum. Böylece diğer 2 tanesini tarla için kullanabilirim. Buradan gelen 4 metrekare ile toplam tarla 106 metrekareye çıkıyor. İki tane Mars yüzey aracım var. Bu araçların uzay elbiseleri olmadan uzun süre boyunca yüzeyde seyahat edilebilmesine olanak sağlayan basınç kapakları var. Bitki ekmek için çok sıkışıklar ve gerektiğinde onları kullanabilmek istiyorum zaten. Ama iki aracında birer acil durum çadırı bulunuyor. Çadırları tarla olarak kullanma konusunda birçok sıkıntı var ama her birinin 10 metrekarelik zemini var. Bu sorunları aşabildiğimi varsayarsak bana 20 metrekare daha alan sağlayarak toplam alanı 126 metrekareye çıkartırlar. Ekilebilecek 126 metrekarelik alan. Bununla işe koyulabilirim. Hala tüm bu toprağı nemlendirecek suyum yok ama dediğim gibi teker teker. Kafa yormam gereken bir başka şey de patatesleri daha verimli yetiştirip yetiştiremeyeceğim konusu. Alacağım mahsul üzerine yaptığım tahminleri dünyadaki patates endüstrisine dayanarak yaptım. Fakat patates yetiştiren çiftçiler benim gibi ölüm kalım mücadelesinde değiller. Daha fazla verim alabilir miyim acaba? Başlangıç olarak her bitkiye ayrı ayrı ilgi gösterebilirim. Gerektiğinde budayıp sağlıklı kalmalarını ve birbirlerine karışmamalarını sağlayabilirim. Ayrıca çiçek açan gövdeleri yüzeye çıktıkça onları daha derine tekrar ekip üstlerine daha genç bitkileri ekebilirim. Normal patates yetiştiren çiftçiler için bunları yapmak pek akıl kârı değil. Çünkü onlar milyonlarca patates bitkisiyle uğraşıyorlar. Ayrıca bu tarz bir çiftçilik toprağı mahveder. Bunu yapan herhangi bir çiftçi 12 sene içerisinde tarlasını çorak bir araziye dönüştürür. Sürdürülebilecek bir şey değil ama kim takar? Benim sadece 4 sene hayatta kalmam gerekiyor. Bu taktikleri kullanarak %50 daha fazla verim alabileceğimi tahmin ediyorum. 126 metrekarelik tarlayla şu an elimde olan 62 metrekarenin iki katından azıcık daha fazla günde 850 kalorinin üzerine çıkabilirim. Bu iyi bir ilerleme. Yine de açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya gelirim. Ama bu beni hayatta kalma sınırına sokar. Açlık çekerek ama tamamen ölmeyerek başarabilirim belki. Ağır işleri azaltarak kalori kullanımımı düşürebilirim. Havun sıcaklığını normalden yukarıya çekebilirim. Böylece vücudum sıcaklığını korumak için daha az enerji harcar. Bir kolumu kesip yiyebilir, değerli mi değerli kalorileri kazanıp aynı zamanda toplam kalori ihtiyacımı da azaltabilirim. Yok, bunu yapmam tabii. Peki, diyelim ki o kadar tarla oluşturabildim ki gayet yapılabilir görünüyor. Suyu nereden bulacağım? 10 santimetre derinlikte 62 metrekareden 126 metrekareye çıkmak demek, 6.4 metreküp daha fazla toprağa ihtiyacım olacak demek. Daha fazla kazı, yaşasın. Bu da 250 litreden fazla suya ihtiyaç duyacak. 50 litreyi su arıtıcı bozulursa içebileyim diye saklayacağım. Yani 250 litre. Amacımdan 250 litre daha uzaktayım. Peh, ben yatmaya gidiyorum. Günlük girişi sol 26. Yorucu ama verimli bir gün oldu. Kafa yormaktan bıkmıştım. O yüzden 250 litre suyu nereden bulurum diye düşünmek yerine biraz ağır iş yaptım. Şimdilik kuru ve işe yaramaz olsa da haba daha bir dolu toprak getirmem gerekiyor. Yorgun düşmeden önce 1 metre küpü içeri sokabildim. Ardından 1 saat süren ufak bir toz fırtınası çıktı ve güneş toplayıcıların üzerini tozla kapladı. O yüzden bir kez daha elbisemi giyip başka bir GDF daha yapmak zorunda kaldım. Tüm bu süre zarfında oldukça keyifsizdim. Koca bir güneş hücresi tertibatını süpürmek sıkıcı ve yorucu bir iş. Ama işi bitirdiğimde ovadaki küçük evime geri döndüm. Bir kez daha toprağı iki katına çıkarma zamanı gelmişti. O yüzden arada onu da halledeyim dedim. Bu da 1 saat sürdü. Bunu bir kere daha yaptım mı kullanılabilir toprağın tamamı hazır olacak. Ayrıca mahsul ekmenin zamanının geldiğine karar verdim. Yeteri kadar kullanılabilir toprak oluşturdum. O yüzden ufak bir köşesine dokunmadan durabilirim. Kullanabileceğim 12 tane patatesim vardı. Dondurularak kurutulmadıkları ya da malçla yetiştirilmedikleri için oldukça şanslıyım. NASA neden soğutulmuş ama dondurulmamış 12 bütün patates gönderdi peki? Ayrıca neden diğer hap malzemeleriyle birlikte bir kutuda değil de bizimle birlikte basıncı düzenlenmiş kargo olarak gönderdi? Çünkü şükran günü biz yüzey operasyonlarını yürütürken gerçekleşecekti ve NASA'nın psikiyatristleri birlikte yemek hazırlamamızın bize iyi geleceğini düşünmüşler. Sadece birlikte yemek değil, yemeği de birlikte hazırlamak. Bunun kendine ait bir mantığı vardır elbet ama kim takar? Her bir patatesi 4 parçaya böldüm ve her bir parçanın 2 deliği olduğundan emin oldum. Filizler bu deliklerden çıkacaklar. Sertleşmeleri için birkaç saat beklettim ve ardından patatesleri köşeye aralarında boşluk bırakarak ektim. Yolunuz açık olsun patatescikler, hayatım size bağlı. Normalde tam boyutlu mahsullerin yetişmesi en az 90 gün sürüyor. Fakat ben o kadar uzun bekleyemem. Bu mahsulden gelen tüm patatesleri keserek tarlanın kalanına ekmem gerekiyor. Havun sıcaklığını 25,5 dereceye ayarlayarak bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlayabilirim. Ayrıca iç ışıklar bol bol güneş ışığı sağlayacaktır ve bitkileri güzel güzel sulayacağım. Suyu nasıl bulacağımı çözdükten sonra tabii. Ne kötü hava şartları, ne bitkilere zarar verecek parazitler, ne de toprak ya da besinler için rekabet edecek istenmeyen otlar olacak. Tüm bu rahatlıklarda 40 gün içerisinde sağlıklı filiz veren yumruların yetişmesi gerekiyor. Bugünlük yeteri kadar çiftçilik oynadığıma karar verdim. Akşam yemeği için tam öğün. Bunu hak ettim. Ayrıca bir dolu kalori yaktım ve onları geri kazanmak istiyorum. Kişisel flash belleğini bulana kadar kumandan Levis'in eşyalarını karıştırdım. Herkes istediği dijital eğlenceyi getirme imkanına sahipti. Ve Johansen'in Beatles albümlerinden sıkılmaya başlamıştım. Bakalım Lewis neler getirmiş. Uyduruk televizyon dizileri bunları getirmiş. Unutulmuş zamanlardan kalma bir sürü televizyon dizisi. Umduğumu değil, bulduğumu kullanacağım. Trees Company o zaman. Günlük girişi sol 29. Son birkaç günde ihtiyacım olan tüm toprağı içeri getirdim. Toprağı taşısınlar diye masaları ve yatakları hazırladım ve toprağı yerleştirdim bile. Hala toprağı kullanılır hale getirmek için suyum yok ama aklımda bazı fikirler var. Gerçekten kötü fikirler ama fikir sonuçta. Bugünün büyük başarısı çadırları kurmaktı. Araçların çadırlarının asıl sorunu bunların sürekli kullanım için tasarlanmamış olmaları. Plan çadırı kurup içine girmek ve kurtarılmayı beklemekti. Hava kilidi birkaç vana ve iki kapıdan fazlası değil. Kendi tarafındaki hava kilidini eşitle içeri gir, öbür tarafın hava kilidini eşitle ve dışarı çık. Bu her kullanımda büyük miktarda havanın kaybedilmesi anlamına geliyor. Benim de oraya günde en az bir kere girmem gerekecek. Çadırların hacmi zaten bayağı düşük. O yüzden çadırın hava kaybetmesini göze alamam. Çadırın hava kilidine, hub'ın hava kilidine bağlamanın bir yolunu bulabilmek için saatler harcadım. Hub'da 3 tane hava kilidi var. 2 tanesini çadırlara ayırabilirdim. Bu harika olurdu. Can sıkıcı kısım çadırların aslında diğer hava kilitlerine bağlanabilecek şekilde tasarlanmış olmaları. Çadırda yaralı birileri olabilir ya da yeterli sayıda uzay elbisesi olmayabilir. İnsanları Mars atmosferine maruz bırakmadan oradan çıkarabiliyor olmanız lazım. Fakat çadırlar ekip arkadaşlarınızın sizi bir araçla kurtaracağı düşüncesiyle tasarlanmışlar. Hub'ın hava kilitleri çok daha geniş ve araçlardaki hava kilitlerinden tamamen farklı bir yapıdalar. Zaten durup düşündüğünüzde çadırları hub'a bağlamanız için hiçbir neden yok. Elbette Mars'ta mahsur kalmanız herkesin sizi ölü sanması ve hayatta kalmak için zamana ve engellere karşı umutsuz bir savaş içinde olmanız dışında. Ama dediğim gibi bu uç nedenler dışında başka da bir neden yok. O yüzden nihayetinde olduğu gibi yapmaya karar verdim. Çadırlara ne zaman girsem ya da çadırlardan ne zaman çıksam biraz hava kaybedeceğim. İyi haber her çadırın dışında bir hava girişi vanası bulunması. Unutmayın bunlar acil durum barınakları. İçeridekiler havaya ihtiyaç duyuyor olabilir ve siz de dışarıdaki araçtan bir hava yolu bağlayarak bunu sağlarsınız. Bu hava yolu aracın havasıyla çadırın havasını eşitleyen bir tüpten başka bir şey değil. Hub ve yüzey araçları aynı vana ve tüp standartlarını kullanıyorlar. O yüzden çadırları doğrudan hub'a bağlayabildim. Bu otomatik bir şekilde giriş ve çıkışlarımda, biz NASA çalışanlara buna ingress ve egress diyoruz, kaybettiğim havayı tamamlayacak. NASA bu acil durum çadırlarını hazırlarken işini ciddiye almış. Araçtaki panik düğmesine bastığım anda kulak tırmalayan bir şişme sesiyle araca bağlı olarak çadır dışarı fırladı. Bu yaklaşık 2 saniye sürdü. Araç tarafından hava kilidini kapattım ve güzel, izole bir çadırın karşısında buldum kendimi. Eşitleme hortumunu kurmak kolaydı. Sonunda ekipmanları kullanılmaları gerektiği gibi kullanabildim. Ardından hava kilidinden birkaç kez geçerek kaybedilen hava hap tarafından otomatik bir şekilde eşitlendi, toprağı içeri soktum. Diğer çadırda da aynı şeyi yaptım. Her şey gayet kolay bir şekilde ilerledi. Su! Lisedeyken zindanlar ve ejderhaları çok oynardım. Bu botanist makine mühendisinin lisede tam bir inek olduğunu tahmin etmemiş olabilirsiniz. Ama öyleydim açıkçası. Oyunda rahip olurdum. Yapabileceğim büyülerden biri de su yarat büyüsüydü. Hep bu büyünün çok aptalca bir büyü olduğunu düşünmüştüm ve onu hiç kullanmadım. Var ya, şimdi bunu gerçek hayatta yapabilmek için neler verirdim neler. Her neyse, bu yarının sorunu. Bu gecelik Trees Company'ye geri dönmem gerekiyor. Dün gece Bay Roper'ın karşılaştığı bir şeyi yanlış anladığı bölümün ortasında bırakmıştım. Günlük girişi sol 30. İhtiyacım olan suyu bulmak için aptallık derecesinde tehlikeli bir planım var. Ve tehlikeli derken gerçekten tehlikeli. Şaka yapmıyorum ama başka seçeneğim de yok. Aklıma başka bir fikir gelmiyor ve birkaç gün içerisinde toprağı bir kere daha katlamam gerekiyor. Son bir kere daha katladığımda içeri getirdiğim yeni toprakların üzerine gelecek artık. Eğer o toprağı önceden ıslatmazsam ölüp gider. Mars'ta pek fazla su yok. Kutuplarda buzullar var ama onlar da çok uzakta. Eğer su istiyorsam sıfırdan yaratmam gerekecek. Şansıma tarifini biliyorum. Hidrojeni al, oksijen ekle, yak. Teker teker ilerleyelim. Oksijenle başlayacağım. Belli bir miktar, O2 rezervim var. Ama 250 litre su yapmaya yetecek kadar yok. Hub'ın bir ucunda bulunan iki yüksek basınç tankı elimdeki tüm O2, elbette bir de hub'ın içindeki hava var, her biri 25 litre sıvı oksijen içeriyor. Hub bunları sadece acil bir durumda kullanacaktır. Atmosferi dengelemek için oksijen verici var zaten. O2 tankları uzay elbiseleri ve araçlara oksijen verebilmek için burada. Her neyse, tanklardaki oksijen sadece 100 litre su yapmaya yeter. 50 litre O2 tek bir O içeren 100 litrelik molekül yapar. Bu da GDF'leri ve acil durum rezervlerini unutmak anlamına geliyor. Yine de ihtiyacım olan suyun yarısından azını üretmiş olurum. Söz konusu bile olamaz. Fakat Mars'ta oksijen bulmak tahmin edebileceğinizden daha kolay. Atmosferin %95'i karbondioksitten oluşuyor. Bende de tek amacı karbondioksitten oksijeni çıkarmak olan bir makine var. Yaşasın oksijen verici. Bir sorun var. Buradaki atmosfer basıncı çok düşük. Dünyadakinin %1'inden az. O yüzden havayı toplaması da çok zor. Dışarıdan içeriye hava getirmek neredeyse imkansız. Hub'ın ana amacı böyle bir şeyin olmasını engellemek. Hava kilidini kullanırken içeri kaçan ufak miktarda havanın ise lafını bile etmeye değmez. İşte burada MTA'nın yakıt üreticisi devreye giriyor. Ekip arkadaşları MTA'yı haftalar önce götürdüler. Fakat alt kısmı geride kaldı. NASA'nın yörüngeye gereksiz şeyler çıkarmak gibi bir alışkanlığı yok. İniş takımları, ingress rampası ve yakıt üretici hala burada. MTA'nın Mars atmosferinden kendi yakıtını nasıl oluşturduğunu hatırlıyor musunuz? İlk adım karbondioksiti yakalayıp yüksek basınçlı bir tanka koymak. Yakıt üretici hub'ın sistemine bağladığımda bana durdurak bilmeden saatte yarım litre sıvı karbondioksit verecek. 10 solun ardından elimde 125 litre karbondioksit olacak. Bunu oksijen vericiden geçirdikten sonra ise elime 125 litre O2 geçecek. Bu da 250 litre su yapmaya yeter. Yani oksijen için bir planım var. Hidrojen ise biraz daha zor. Hidrojen yakıt hücrelerine bir baskın düşündüm ama geceleri enerji sağlamaları için onlara ihtiyacım var. Gece enerji olmazsa çok soğuk olur. Ben kendimi sarıp sarmayabilirim ama mahsullerim ölür. Hem zaten her bir yakıt hücresinde düşük miktarda H2 var. Çok az bir kazanç için bu kadar işlevi feda etmeye değmez. Sahip olduğum tek olumlu şey enerjinin bir sorun olmaması. Bundan feragat etmek istemiyorum. O yüzden farklı bir yol denemem gerekiyor. Şimdiye kadar çoğunlukla MTA'dan bahsettim. Şimdi MIA'dan bahsetmek istiyorum. Hayatımın en korku dolu 23 dakikası sırasında Martinez MIA'yı yüzeye indirmeye çalışırken diğer 4 ekip arkadaşımla ben altımıza yapmamaya çalıştık. Bu deneyim çamaşır kurutucusunun içerisinde olmaya benziyordu. Öncelikle Hermes'ten ayrıldık ve doğru düzgün düşmeye başlayabilmek için yörünge hızımızı kestik. Atmosfere girene kadar her şey gayet sakindi. Eğer saatte 720 kilometre ile giden bir uçağın türbülansının sert olduğunu düşünüyorsanız, bir de saatte 28 bin kilometrenin nasıl olacağını hayal edin. Düşüşümüzü yavaşlatmak için farklı zamanlara ayarlanmış paraşütler otomatik olarak açıldı. Ve daha sonra Martinez düşüşümüzü yavaşlatmak ve yanal hareketimizi kontrol etmek için iticileri kullanarak elle bizi yere indirdi. Bunun için yıllarca eğitilmişti ve işini harika bir şekilde yerine getirdi. Tüm muhtemel iniş beklentilerini aştı ve bizi hedefimizden sadece 9 metre uzağa indirdi. Adam inişin hakkını verdi cidden. Teşekkür ederim Martinez, hayatımı kurtarmış olabilirsin. Bunu kusursuz iniş için söylemiyorum. Geride kullanılmamış bu kadar çok yakıt bıraktığı için söylüyorum. Yüzlerce litre kullanılmamış hidrazin. Her hidrazin molekülünün içinde 4 hidrojen atomu bulunuyor. Yani her 1 litrelik hidrazinde 2 litre suya yetecek kadar hidrojen var. Kontrol etmek için bir GDF yaptım bugün. MİA'nın tanklarında 292 litre yakıt var. Neredeyse 600 litre su yapmaya yetecek kadar. İhtiyacım olandan çok daha fazlası. Tek bir sıkıntı var. Hidrazinden hidrojeni ayırmak. Roketler böyle çalışıyor işte. Çok ama çok sıcak ve tehlikelidir. Eğer bunu oksijen atmosferinde yaparsam sıcak ve yeni ayrılmış hidrojen patlar. Bu patlamanın sonunda ortaya bir sürü H2O çıkacaktır. Ama ben bunun sefasını sürmek için fazlasıyla ölü olacağım. Esasında hidrazin oldukça basittir. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda roket destekli savaş uçakları için hidrazini yakıt olarak kullanıyorlardı. Ara sıra da kendilerini patlatıyorlardı. Tek yapmanız gereken hidrazini bir katalizörden, bunu MİA'nın motorundan rahatlıkla sökebilirim, geçirmek. Bunun sonucunda hidrazin nitrojen ve hidrojene ayrışacaktır. Size kimya dersi vermeyeceğim şimdi ama sonuç olarak 5 hidrozin molekülü, 5 zararsız N2 molekülüyle 10 güzelim H2 molekülüne dönüşür. Bu süreç sırasında hidrazinin amonyağa dönüştüğü bir ara adımdan geçilir. Kimya yine yapacağını yaparak hidrazinle etkileşime girmeyen küçük bir miktar amonyağın kalacağını garanti altına alır. Bu yüzden de bunlar amonyak olarak kalırlar. Amonyak kokusunu sever misiniz? O benim giderek cehenneme dönen varlığımın bir parçası olacak. Kimya benim tarafımda. Peki bu tepkimeyi yavaşça nasıl yapabilirim ve hidrojeni nasıl yakalayabilirim? Cevap, bilmiyorum. Bir şeyler düşünürüm herhalde ya da ölürüm. Her neyse daha da önemlisi, Christie'nin yerine Cindy'nin getirilmesine katlanamıyorum. Three's Company bu fiyaskonun ardından bir daha eskisi gibi olmayacak. Göreceğiz bakalım. 3. ayrımın sonu. Sayfa 39.